Ayrım 25, Göze Göz, Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 292. Mikail hiç hoşlanmasa da pembe şaraptan biraz daha içti, durumu nasıl formüle edeceğini düşündü. ''Sanırım bu senin hüsnü kuruntun Hilda'' dedi nezaketi elden bırakmadan. ''Çok sayıda şey buluştuklarını gösteriyor. Yalnız tuhaf bir durum var. Leo'yu çok iyi tanıyan bir erkek arkadaşım, ne olur ne olmaz diye Mali'nin adını vermeyip erkek arkadaşım demişti. Bir tuhaflık fark ederek Leo'yu dikkatle gözlemiş, kız kardeşine anlattığım gibi. Leo'nun artık solak değil, sağlak olduğunu görmüş. Üstelik dünden bugüne müthiş bir gitar ustası olmuş. Yani enstrüman da değiştirmiş.'' Hinda sandalyesinde büzüldü. ''Yani demek istiyorsun ki?'' diye devam etti. ''Hüsnü kuruntularını bir tarafa bırakıp bundan ne sonuç çıkarttığını söylemeni istiyorum.'' ''Eğer söylediğin gibi ise Leo ile Daniel kimlik değiştirmişler.'' ''Niçin?'' ''Çünkü,'' Hilda sözcük bulmaya çalıştı. ''Çünkü ikisi de çok melankolik ve çok yetenekli. Rahatlıkla yer değiştirebilirler. Belki onlar için yeni, heyecanlı bir şeydir.'' Karl her zaman Leo kendisini sevmediği bir rolün esiri gibi hissediyor derdi. Peki Daniel? Onun için bilemiyorum. Leo'nun dünyasına girmek fantastik bir şey olmalı. Telefonda öfkeden çıldırır gibi olduğunu söylemiştin değil mi diye devam etti Mikael. Kendisi bir çiftlikte uşaklık yaparken ikiz kardeşinin çok zengin bir ailenin yanında yetiştiğini öğrenmek içini çok acıtmış olmalı. Öyle ama... Hilda şarap şişelerine baktı, sanki yetmeyecekler diye korkuyordu. ''Bu çocuklar'' dedi, ''inanılmaz hassas ve empati yetenekleri çok yüksek. Karl'la bu konuyu sık sık konuştuk, çok yalnızlar, birbirleri için yaratılmışlar. Eğer gerçekten buluştularsa tahminim harika bir şey olmuştur. Belki de hayatları boyunca yaşadıkları en güzel, en mutlu şey.'' ''Yani uğursuz bir şey olma ihtimali yok.'' diyorsun. Hilda başını iki yana salladı. Mikael bunu emin olmaktan daha çok bu ihtimali başından uzaklaştırmak ister gibi yaptığını düşündü. Daniel'in seni aradığını kimseye anlattın mı? Hilda cevap vermeden önce biraz fazla tereddüt etti. Aslında kadının hareketlerini yorumlamak o kadar kolay değildi. Sigarasını söndürmeden bir diğerini yaktı. Hayır dedi. Kayıtla uzun süredir ilişkim yok. Kime anlatacağım? Rachel Greitz'ın düzenli olarak ziyaretine geldiğini söylemiştin. Ona tek bir kelime bile söylemem. Onunla ne konuştuğuma her zaman çok dikkat ettim. Mikael bir süre düşüncelere daldı. Sonra istediğinden daha sert bir ifadeyle devam etti. Cevaplaman gereken başka bir şey daha var dedi. Lisbeth Salander'le mi ilgili? Nereden bildin? Birbirinize çok yakın olduğunuz sır değil. Projeye o da dahil miydi? Lisbeth, Rachel Greitz'ın başını herkesten daha çok ağrıtıyordu. 1,5 yıl önce Aralık ayı. Leo Mannheimer kendisi gibi görünen adamı içeri aldı. Adamın üzerinde beyaz kürk yakalı, yıpranmış siyah bir palto ve gri bir pantolon vardı. Kızıl kahve botları aşınmıştı. Gitarını yere koydu, beresini paltosunu çıkardı. Saçı dağınık, favorileri uzundu. Yanaklarında kırmızı çatlaklar vardı. Bu akıl almaz benzerliklerini daha da arttırıyordu. İnsanın kendisini başka bir kılıkta görmesi gibi bir şeydi. Leo'nun bedeninden soğuk terler akıyor, başı dönüyordu. Dehşete kapılmıştı. Ayağını bastığı yer yarılmış gibiydi, kolay bir şey değildi. Önce adamın ellerine, parmaklarına, sonra kendisininkilere baktı. Aynaya bakmak, yüzlerindeki her bir ayrıntıyı, her çizgiyi karşılaştırmak istiyordu. Ama daha çok sormayı düşünüyordu. Durmadan sormayı, hiç susmamayı... Merdiven aralığından duyduğu notaları düşündü. Adamın kendisini yarım hissettiğini söylemesini, Leo da kendini hep böyle hissetmişti, boğazı düğümlendi. ''Bu nasıl olabilir?'' dedi. ''Sanırım'' dedi adam. ''Ne? Biz bir deneyin parçasıydık.'' Leo bunu anlayıp sindirmekte zorlandı. Babasıyla Carl'ın bir sonbahar günü merdivenlerden gelen ayak seslerini hatırladı, sendeledi. Birror Huyort'un tablosunun asılı olduğu duvarın önündeki kırmızı kanepeye çöktü. Adam da yakınındaki koltuğa oturdu. Yalnızca bunda, bu harekette, koltuğa oturma tarzında bile ürkütücü bir benzerlik vardı. ''Hissetmiştim'' dedi Leo, tuhaf bir şeyler olduğunu. ''Evlatlık olduğunu biliyor muydun?''
''Annem anlatmıştı.''
''Ama benden haberin yoktu.''
''Kesinlikle yoktu. Ya da...''
''Ya da ne?'' ''Düşündüm, düşledim, hayal ettim. Nerede büyüdün?''
Hudiskval'ın dışında bir çiftlikte sonra Boston'a taşındım.
Boston diye mırıldandı Leo. Kalp çarpmaları duydu. Kendi kalbi olduğunu sandı ama adamınkiydi, ikizinin.
Bir şey içmek ister misin?
İyi olur dedi adam.
Şampanya uyar mı? Doğrudan kana karışır.
Gayet iyi.
Leo kalktı, bir şişe Don Perignon ve iki kadeh getirdi. Sohbet bir süre gerçeküstü ve anlaşılmaz bir seyir izledi. Dışarıda kar yağıyordu. Cuma akşamının sesleri duyuluyordu. Gülüşmeler, konuşmalar, arabalardan ve evlerden yükselen müzik sesleri. Kadehler kalktı, gittikçe daha çok açıldılar. Çok geçmeden daha önce hiç konuşmadıkları şeyleri konuşmaya başladılar. Sonradan bütün içeriği ve ayrıntılarıyla hatırlayamayacakları kadar çok konuştular. Her ipucu, her konu sorular ve ara yollarla kesiliyordu. Sanki sözcükler yetmiyordu. Sanki yeterince hızlı konuşamıyorlardı. Gece oldu, yeni bir gün doğdu. Bazen yemek, uyumak ve çalmak için ara verdiler. Saatlerce çaldılar. Leo için en görkemli anlar bu anlardı. Münzevi bir hayatı vardı. Hayatı boyunca saatlerce piyano çalmıştı ama hep yalnızdı. Dan yüzlerce müzisyenle çalmıştı, amatörlerle, profesyonellerle, virtüözlerle, yetenek yoksunlarıyla, yalnızca bir tarza hakim olanlarla, bir parçanın tam ortasında eğlenceli bir şekilde başka bir anahtara geçebilenlerle, her ritim kaymasını fark edebilenlerle. Yine de kendisini böyle hemen sezip anlayan biriyle hiç çalmamıştı. Yalnızca doğaçlama yapmadılar. Müzikleri hakkında konuşup birbirlerine deneyimlerini aktardılar. Leo arada bir masanın ya da sandalyenin üzerine çıkıp kadeh kaldırdı. Seninle gurur duyuyorum. O kadar iyisin ki muhteşem çalıyorsun.
İkiziyle birlikte çalmak böylesine görkemli bir şeydi. Yeteneği en üst düzeye çıkıyor, devleşiyor ve solosu daha yaratıcı oluyordu. Dan elbette daha iyi ve daha becerikliydi ama Leo da o eski ışığı tekrar yakalamıştı. Bazen çalarken de konuşuyorlardı. Hayatlarına dair konuştular. Daha önce anlamlandıramadıkları bir sürü şeyi anlamaya başladılar. Öykülerinin birbirine karışmasına, birbirini renklendirmesine müsaade ettiler. Bununla birlikte Dan o zaman bunu dillendirmese de değişik duygular da yaşanıyordu. Bazen içinde kıskançlık ateşi yanıyordu. Çocukluğunda aç gezdiği günleri hatırlıyordu. Çiftlikten nasıl kaçtığını, Hilda von Canterbourg'un söylediklerini hatırladı.
Biz yalnızca inceleriz, müdahale edemeyiz.
Öfkeyle tutuştuğu anlar oluyordu. Leo müziğine yatırım yapma cesareti bulamadığından, Alfred Ögren'e ortak olmaya zorlandığından, ortaklığa zorlanmak, yakındığında Dan haksızlığın kaldıramayacağı kadar ağır olduğunu anlıyordu. Ancak o an istisna bir andı. O Aralık ayında o hafta sonu yaşadığı mutluluk her şeyden üstündü. Yalnızca ikizlerin buluşma mucizesi değildi bu. Dan kendisi gibi hisseden, düşünen ve işiten bir insanla karşılaşmıştı. Bu işitme konusunu o kadar çok konuştular ki, işittikleri şeyleri... İki inek öğrenci gibi bu konuya daldılar. Hiç kimsenin anlamadığı bir şeye böyle derinlemesine dalmak gerçekten baş döndürücüydü. Dan de arada bir kadeh kaldırmak için bir sandalyenin üzerine çıkmaya başlamıştı. Birlikte olmaya söz verdiler. Kaynaşacağız diye yeminler ettiler. Görkemli, güzel şeylere yeminler ettiler. Ama neyin neden ve niçin olduğunu da anlamaya çalıştılar. Çocukluklarında onları inceleyen kişiler hakkında ayrıntılı konuştular, testler, filmler, sorular hakkında. Dan Hilda von Canterbourg'u anlattı, Leo ise Carl Sager ve iletişimi hiç kesmediği Rachel Greitz'ı.
Rachel Greitz dediğin kadın dedi Dan, nasıl biri?
Leo kadının boynundaki doğum lekesinden bahsetti, Dan donup kaldı. Rachel Greitz'la o da karşılaşmıştı, çok önemli bir andı. 17 Aralık pazar günüydü, saat akşamın 11'iydi. Sokak karanlık ve sessizdi, kar durmuştu. Uzaktan kar makinelerinin sesi geliyordu.
Cadı gibi bir kadın değil mi?
Dış görünüşüyle buz gibi bir kadın dedi Leo.
Onu gördüğüm her seferinde ürperdim.
Sanırım ben de pek hoşlanmadım ondan dedi Leo.
Ama yine de görüşmeye devam ettin.
Leo kendini savunur gibi cevap verdi.
Ona bir türlü karşı çıkamadım. Bazen zayıf oluyoruz işte dedi Dan Leo'yu teselli etmek için.
Sanırım öyle ama Rachel aynı zamanda Carl'la aramdaki bağ idi. Carl hakkında hep güzel şeyler anlattı. Sanırım hep duymak istediğim şeyleri. Önümüzdeki hafta birlikte Noel yemeği yiyeceğiz. Ona hiç kendi kökenini sordun mu?
Binlerce kez, her seferinde aynı cevabı aldım.
Üpsala'da bir yetimhaneye bırakıldığını, biyolojik ailenin izine ulaşılamadığını mı?
Evet, o kahrolası yetimhaneyi ben de aradım, aynı şeyi söylediler.
Peki şu çingene işi nereden çıkmış?
Dedikodu diyor.
Yalan söylüyor.
Belli ki öyle. Leo'nun yüzünde öfkeli bir ifade belirdi. Şu Raquel Gride sanki ağın merkezindeki örümcek o. Ne dersin?
Herhalde.
Onları kendi ağlarına düşürmeliyiz.
Flora Gotham'daki dairede vahşi bir intikam arzusu alevlendi. Pazar gecesi pazartesi sabahına dönerken buluşmalarından hiç kimseye bahsetmeyerek gelişmeleri izleme kararı aldılar. Leo Noel yemeği rezervasyonunu iptal edip Raquel'i eve davet edecek, kadının kendisini güvende hissetmesi için elinden geleni yapacaktı. Dan yan odada saklanacak, Raquel Grice hak ettiği cezaya çarptırılacaktı. Kardeşler bir plan yaptılar.
Hilda Canterbury bardak bardak şarap devirmesine rağmen hala ayıktı ama sarsılmıştı. Boynu göğsü terden sırılsıklandı.
Raquel Grice ile Martin Steinberg projede hem tek hem de çift yumurta ikizleri kullanmak istiyordu. Karşılaştırma yapmak için iki gruba da gerek vardı. Tıbbi Genetik Enstitüsü'nün kayıtlarında gördükleri Lisbeth Salander ile kız kardeşinin ideal denekler olduğuna karar verdiler. Anneleri Agneta'yı kimse kale almıyordu. Ama babaları tam bir canavar. Aşırı yetenekli bir canavar. Bu çocuklara duyulan ilgiyi arttırıyordu. Raquel Grice çocukları birbirlerinden ayırmaya karar verdi. Bu onda bir takıntı haline gelmişti.
Çocukların bir evi ve anneleri olmasına karşın.
Evet, Raquel'i asla savunmak istemem bir saniye bile. Ama yine de o zamanlar bunun için gerekli insani nedenlerden yoksun olduğunu söyleyemem. Babaları Zalachenko şiddete başvurmaktan çekinmeyen alkolik bir adamdı.
Bunları biliyorum.
Bildiğini biliyorum. Ama yine de anlayasın diye söylüyorum. Evleri tam bir cehennemdi Mikael. Sorun yalnızca babanın eziyetleri, dayakları değildi. Babanın gözdesi Camilla'ydı. Çocuklar arasındaki ilişki daha o zamandan felaketti. Sanki düşman olmak için doğmuşlardı.
Mikael'in aklına Camilla ve meslektaşı Andrei Zander cinayeti geldi. Öfkeyle elindeki bardağı sıktı. Bir şey demedi. Ben de bir süre aynı şeyi, Lisbeth'i başka bir ailenin yanına yerleştirmek gerektiğini düşündüm diye devam etti Hilda.
Ama o annesini seviyordu. Biliyorum, aile hakkında çok bilgim var. Zalachenko'nun eve geldiği zamanlarda Agneta'ya attığı feci dayakları, kadının nasıl perişan olduğunu biliyorum. Buna rağmen çocukları için savaştı, para teklif edildi, tehdit edildi. Üzerinde resmi makamların damgası olan iğrenç mektuplar aldı ama boyun eğmedi. Lisbeth benimle kalacak dedi, onu asla vermem. Tüm gücüyle direndi, iş uzadı, kızları ayırmak için artık çok geçti. Fakat Raquel için prestij meselesine takıntıya dönmüştü, beni aracı yaptılar.
Ne oldu?
Her şeyden önce şunu söylemeliyim. Agneta'ya gittikçe daha çok hayran oldum. O zamanlar çok görüşüyorduk, arkadaş olmuştuk. Lisbeth'i elinde tutabilmesi için savaşmaya başladım. Bunun için gerçekten dövüştüm. Raquel kolay pes edecek gibi değildi. Bir gün köleleştirdiği devle Benjamin Force'la çıka geldi.
Kim bu adam?
Aslında sosyal hizmetler görevlisi ama Raquel'in özel uşağı oldu. Martin Steinberg adamın Raquel'in hizmetine koşulmasını sağladı. Benjamin öyle zeki biri değil fakat dev gibi bir adam. Raquel'e sarsılmaz bir sadakatle bağlı. Raquel zor zamanlarında ona yardımcı olmuş, bir trafik kazasında oğlunu kaybettiğinde falan. O da bunların karşılığında Raquel ne derse yapıyor. Sanırım şimdi 55-60 yaşlarında, 2 metre boyunda, kondisyonlu, sağlam vücutlu biri. Yumuşak, hüzünlü gözleriyle iyi kalpli bir adam izlemi uyandırır. Çalı gibi kaşları biraz da komiktir. Raquel istediğinde zalim bir adama dönüşür. İşte o akşam Lunda Gatan'da.
Hilda tereddüt etti, bir yudum şarap içti.
Evet. Ekim ayıydı, soğuktu diye devam etti Hilda. Carl Sager vurulduktan kısa bir süre sonraydı. Bir anma törenine katılmak için uzaklara bir yerlere gitmiştim. Böyle bir günü seçmeleri kesinlikle tesadüf değildi. Çok dikkatle planlanmış bir operasyondu. Camilla bir arkadaşının evinde geceleyecekti. Evde yalnızca Agneta ile Lisbeth vardı. Lisbeth 6 yaşındaydı. Doğum günü Nisan'da değil mi? Agneta ile birlikte mutfakta oturmuş, çay içip kızartılmış ekmek yiyorlardı. Dışarıda Skanderviksberget'te fırtına vardı.
Bunları nereden biliyorsun?
Üç ayrı kaynaktan, bize ait resmi raporlardan, çok büyük ihtimalle en güvenilmesi bunlar ve Agneta'nın anlatımından. Daha sonra olay üzerine saatlerce konuştuk.
Üçüncü kaynak ne?
Lisbeth'in kendisi.
Mikael şaşırarak baktı. Lisbeth'in kendi hayatı hakkında ne kadar ketum olduğunu biliyordu. Bu olayla ilgili bir kelime duymamıştı Holger'den bile.
Nasıl yani dedi. Herhalde 10 yıl önceydi dedi Hilda. Lisbeth annesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu. Ne biliyorsam anlattım. Agneta'nın zeki, güçlü bir kadın olduğunu söyledim. Mutlu oldu. Skanstul'da benim evimde oturup uzun süre konuştuk. En sonunda o da bana bu olayı anlattı. Karnıma bir yumruk yemiş gibi oldum.
Lisbeth senin kayıttan olduğunu biliyor muydu?
Hilda von Canterburg 3. şişeyi de açtı. Hayır dedi, hiçbir şey bilmiyordu. Raquel Greitz'in adını bile duymamıştı. Bütün bu tantananın velayetle ilgili olduğunu sanıyordu. Sosyal Hizmetler Kurumu'nun zorbalığı olduğunu. Ben de...
Hilda bardağıyla oynamaya başladı.
Gerçeği ondan sakladım.
Gözleri üzerimdeydi, Mikael.
Susma yükümlülüğüm vardı. Karla ne olduğunu biliyordum.
Anlıyorum dedi Mikael. Bir anlamda gerçekten anlıyordu da. Hilda von Canterburg için kolay olmamalıydı. Şimdi karşısında oturup bunları anlatması büyük bir cesaretti. Mikael onu yargılayamazdı.
Ne oldu? O akşam Lundagatan'da mı dedi Hilda?
Evet.
Dediğim gibi fırtına vardı. Bir gün önce babaları evi ziyaret etmişti. Agneta'nın yüzü gözü morarmıştı. Karnı, rahmi sancılanıyordu. Lisbeth'le mutfakta çay içiyordu. Birlikte sakin bir zaman geçiriyorlardı. Kapı çaldı. Ne kadar korktuklarını tahmin edebilirsin. Yine Zalachenko geldi sanmışlardı.
Ama gelen Raquel Greitz'tı.
Raquel ile Benjamin. Bunlar Zalachenko'dan daha iyi değillerdi. Resmi bir havayla şu yasa, şu paragrafa göre Lisbeth'i koruma altına almaya geldiklerini söylediler. Sonra iş iyice çirkefleşti.
Nasıl yani?
Lisbeth korkunç bir ihanete uğradığını düşünmüş olmalı. Daha çok küçüktü. Raquel ilk defa ziyaret edip bir takım testler verdiğinde söylediklerine inanmıştı. Raquel Greitz, yani hakkında ne desem az, iktidar ve otorite ışıyan bir kadındı. Dik duruşu, boynundaki aleve benzeyen doğum lekesiyle kraliçe havasında bir kadındı. Sanırım Lisbeth kendilerine yardım edeceğini, babalarını evden uzak tutacaklarını ummuştu. Ama yanıldığını, Raquel'in de diğerleri gibi olduğunu anlamıştı.
Eziyet ve tacizlere seyirci kalanlardan.
Öyle, yalnızca seyredenlerden. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de onu annesinden ayırmak, koruma altına almak istiyorlardı. Onu... Üstelik Raquel stesolit enjekte etmeye hazırlanıyordu. Kızı uyutup götürmeyi düşünüyordu. Lisbeth çılgına döndü. Raquel'in parmağını ısırdı. Oturma odasındaki pencerenin kenarında duran masanın üzerine atladı. Pencereyi açıp kendini dışarı attı. Birinci katta oturuyorlardı. Yine de 2,5 metrelik bir yükseklikti. Lisbeth küçük, zayıf bir kızdı. Ayağında ayakkabı yoktu. Yalnızca çorap vardı. Üzerinde de kot, pantolon ve kazak. Fırtınalı, yağmurlu bir gündü. Ayaklarının üzerine düştü, öne doğru devrildi, başını yere vurdu. Yine de hemen ayağa kalktı, koşarak karanlığa daldı. Koştu, koştu, değişik sokaklara girip çıkarak Slüssen'e, oradan Gamlastan'a geçti. Mintarget ve saraya kadar hiç durmadı, sırılsıklandı, çok üşüyordu. Sanırım o gece bir kapı aralığında uyudu. 2 gün gözlerden uzak kaldı.
Hilda sustu.
Ne olursun?
Evet.
Bugün perişan bir haldeyim dedi Hilda. Resepsiyona inip birkaç soğuk bira alamaz mısın? Şu bulaşık suyunun yanında soğuk bir şeylere ihtiyacım var.
Mikael sıkıntılı bir ifadeyle baktı, yine de başını salladı. Koridora çıktı, merdivenlerden resepsiyona, genç kızın yanına indi. 6 şişe bira aldı ama bununla da kalmadı. Yaptığına şaşırarak şifreli bir mesaj da gönderdi. Belki zekice bir davranış değildi ama ona karşı kendini borçlu hissediyordu. Şunları yazdı. Seni annenden koparıp uzaklara göndermeye çalışan boynu doğum lekeli kadının adı Raquel Greitz. Psikanaliz ve psikiyatr, kayıtın sorumlularından biri. Sonra yukarı Hilda von Canterburg'un yanına çıktı. Öyküsünün devamını dinledi.
25. ayrımın sonu. Sayfa 302.